Ayrım 9, sayfa 73. Bu kadının işten çıkarılıp hastaneden uzaklaştırılmasını istiyorum, dedi Victor Voss. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım. Jeremiah Parr, Basit Hastanesi'nin genel müdürlüğünde geçirdiği 8 yılda 2 sağlık personeli grevi, hekim kusurlarından kaynaklanan milyon dolarlık davalar, lobide eylem ve pankürtaj karşıtları görmüştü ama Victor Voss'un gözlerindeki gibi dizginsiz bir öfkeyle hiç karşılaşmamıştı. Voss sabah 10'da iki yanında iki avukatıyla Parr'ın ofisine dalarak toplantı talep etmişti. Şimdi öğlen olmuştu ve toplantıya cerrahi uzmanlık program direktörü Colin Whiting ve hastane avukatı Susan Casadolo katılmıştı. Susan'ı aramak Parr'ın fikriydi. Henüz mahkemelik değillerdi ama işin nereye varacağı da bilinmezdi. He de karşı taraf Victor Voss kadar güçlü bir adamsa. Karım ölüyor, dedi Voss. Anlıyor musunuz? Ölüyor diyorum. Yarın sabaha göremeyebilir. Bunun suçu da bütünüyle o iki asistandır. Doktor DiMatteo henüz ikinci yılında, dedi Wettig. Karar veren o değildi. Baş asistanımız verdi. Doktor Cho artık programımızda yer almıyor. Ben Doktor DiMatteo'nun da istifasını istiyorum. Kendisi istifa etmedi. O zaman kılıfını uydurup atacaksınız. Doktor Wettig, dedi Parr sakince. Onu işten çıkarmak mutlaka bir sebep vardır. Mesnetsiz konuşuyorsunuz, dedi geri adım atmayan Metting. Bütün değerlendirmeleri olağanüstü başarıyla geçti. Hepsi de kayıtlıdır. Çok büyük bir acı yaşadığınızın farkındayım Bay Voss. Bir suçlu aramak doğal bir ihtiyaç. Fakat bence suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz. Asıl mesele organ yetersizliğidir. Binlerce insanın yeni kalbe ihtiyacı var ama ancak 3-5 tane bulabiliyoruz. Farz edelim Doktor DiMatteo'yu koyduk. İtirazda bulunur. Bu sefer dosya üst kurul tarafından incelenir. O zaman da sorarlar. Bu kalbi neden 17 yaşındaki küçük çocuk dururken başkasına veriyordunuz diye. Bir sessizlik oldu. Tanrım, diye mırıldandı Parr. Anlatabiliyor muyum, dedi Wetting. Çok kötü bir olay. Hastaneyi de kötü gösterir. Böyle olaylarla gündeme gelmek istemiyoruz. Bunun altından sınıf çatışması çıkar. Paran yoksa öyle edebiyatı başlar. Böyle gösterirler. Doğru olsa da olmasa da. Wetting çevresindekilere sorarcasına baktı. Kimse konuşmadı. Suskunluk çok şey anlatır, dedi Parr içinden. Olayın yanlış aksettirilmesine yol açmamak lazım, dedi Susan. Hiç hafife almayın. Organ ticareti yapıldığına dair söylentiler bize çok büyük zarar verir. Ben size olayın nasıl görüleceğini anlatıyorum, dedi Wetting. Nasıl görüldüğünden bana ne, dedi Voss. O kalbi gasp ettiler. Şartlı olarak bağışlandı. Bay Terrario'nun kalbin belli bir kişiye nakledilmesini isteme hakkı var. Bana o kalp için garanti verildi. Ne garantisi? Wetting kaşlarını çatarak Parr'a baktı. Bilmediğim bir şey mi var? Hasta yatmadan önce karar verilmişti, dedi Parr. Doku uyumu tamamdı. Çocuğunki, dediği karşılık verdi Wetting. Voss ayağa fırladı. Bakın, ben size bir şey izah edeyim. Benim karım Ebi DiMatteo yüzünden ölüyor. Siz beni pek tanımazsınız. Bana veya benim aileme kazık atan... Bay Voss, diye araya girdi avukatlardan birisi. İsterseniz bunu biz ayrıca... Bir sus, lafımı bitireyim. Lütfen Bay Voss, bakın yanlış bir yoldayız. Voss öfkeyle avukatına baktı. Sonra belli ki büyük çaba harcayarak dilini tuttu ve yerine oturdu. Doktor DiMatteo hakkında bir şey yapılmasını istiyorum, dedi ve Parr'ın gözünün içine baktı. Parr artık ter döküyordu. Alt tarafı bir asistanı kovsalar kurtulacaklardı. Ama general böyle oyunlara pabuç bırakmayacaktı. Bütün cerrahların egosu dağlar kadar. İlla son sözü onlar söyleyecek. Niye diretiyordu ki Wetting bu kadar? Bay Voss, dedi Susan en kadife sesiyle. Vahşi hayvanı yoldan getirmeye çalışıyordu sanki. Bu konu üzerinde etraflıca düşünelim mi? Hemen hukuki süreç başlatmak her zaman çözüm değil. Belki birkaç güne kadar sıkıntılarımızı çözüme kavuşturmuş oluruz. Susan ilerleyici bakışlarını Wetting'e çevirdi. General onu görmezden geldi. Birkaç güne kadar, dedi Voss. Karım ölmüş olabilir. Ayağa kalkıp Parr'a tepeden baktı. Benim düşünmeme falan gerek yok. Ben Doktor DiMatteo hakkında bir işlem yapılmasını istiyorum ve bunun bir an önce yapılmasını istiyorum. Mermiyi gördüm, dedi Ebi. Mark ışık hüzmesini oynatarak göğüs boşluğunun arka kısmına odakladı. Bir anda bir parıltı görüldü. Hemen ardından şişen akciğerin arkasında kayboldu. Gözlerin kartal gibi Ebi. Madem sen buldun, sen çıkarmak ister misin? Ebi yanındaki tepside duran ince forceps'i aldı. Akciğerler tekrar şiştiği için boşluğun iç kısmını göremiyordu. Sönmesi lazım, bir saniye. Söndü bile, dedi anestezi uzmanı. Ebi kaburgaları takip ederek elini toraksasın direklerine soktu. Mark sağ akciğeri hafifçe bastırırken Ebi forceps'in ucuyla metal parçasını kıstırdı ve bulunduğu yerden çıkardı. Ezilmiş 22 kalibrelik mermi tangırdayarak metal küvete düştü. Kanama yok, kapatabiliriz gibi görünüyor, dedi Ebi. Çok şanslı adammış, dedi Mark. Kurşun izlemiş olabileceği yola bakarak giriş deliği göğüs tahtasının hemen yanında. Kaburgaya çarpıp yön değiştirmiş herhalde. Akciğer zarı boyunca rahat rahat ilerlemiş. Pnömotoraks'tan başka sıkıntısı olmayacak. Dersini almış olsa bari, dedi Ebi. Ne derse, karısını kızdırmayacakmış. Adam karısını mı vurmuş? Ne sandın bebeğim? Birbirini iyi tanıyan iki insanın rahatlığıyla el birliğiyle göğsü kapatıyorlardı. Saat 4 olmuştu. Ebi o sabah 7'den beri nöbetteydi. Hep ayakta durduğu için baldırları şimdiden ağrımaya başlamıştı. Daha da 24 saati vardı önünde. Fakat bu operasyon iyi geçti ve Mark'la ameliyata girme imkanı bulduğu için neşeliydi. Birlikte geleceklerini tam da böyle hayal ediyordu. El ele birbirlerine ve kendilerine güvenerek çalışacaklardı. Mark hem hızlı hem titiz çalışan harika bir cerrahtı. Birlikte girdikleri ilk operasyondan beri Ebi onun ameliyatlarında oluşan rahat atmosferden çok etkileniyordu. Mark asla sükunetini kaybetmez, hemşirelere bağırmaz, sesini bile yükseltmezdi. Ebi günün birinde ameliyat olması gerekirse neşene güveneceği tek cerrahın Mark Hodder olduğunu düşünüyordu. Şimdi yan yana çalışıyorlar. Eldivenli elleri birbirine değiyor. Göğse bakarken yanak yana duruyorlardı. Sevdiği adamla birlikte sevdiği işi yapıyordu. O an için Victor Ross'u ve kariyerin üzerindeki kara gölgeyi aklından çıkarabilirdi. Belki de kriz atlatılmıştı bile. Kelle alınmamış, Par'ın ofisinden uğursuzluk alameti bir mesaj gelmemişti. Hatta Colin Wettig onu bu sabah bir kenara çekerek travma rotasyondan çok iyi değerlendirmeler aldığını olağan nemrutluğuyla dile getirmişti. İşler yoluna girecek diye düşündü. Sedyeyle nekayet odasına götürülen hastanın ardından bakarken. İşler bir şekilde yoluna girecek. Aferin sana Ebi dedim Mark ameliyat önlüğünü çıkarırken. Kim bilir benden önce kaç asistanı söyledim bunları. Yaklaşık bak hiçbirine söylemediğim bir şey diyeceğim. Ebi'nin kulağına fısıldadı. Nöbetçi hekim odasına gidelim mi? Doktor Dumat diyor. Ebi ile birlikte yüzleri kızararak kapıya baktılar. Servis hemşiresi başını kapıdan uzatmıştı. Bay Par'ın sekreteri sizi aradı. İdare binasına gelmenizi istiyorlar. Hemen mi? Hemşire bekliyorlarmış dedi ve uzaklaştı. Ebi Mark'a anlamlı bir bakış attı. Tanrım şimdi ne olacak? Sakın moralini bozma. Alnının akıyla çıkacaksın. Seninle geleyim mi? Bir an düşündü. Sonra hayır anlamında başını salladı. Yok canım koca kız oldum artık. Ben hallederim. Baktım başa çıkamıyorsun bana mesaj at. Hemen gelirim. Elini tutup sıktı. Söz veriyorum. Ebi gülümsemeye çalıştı. Sonra ameliyathanenin kapısını açıp kaşlarını çatarak asansöre doğru yürümeye başladım. Bir önceki akşam olduğu gibi karnının ağrıdığını hissederek ikinci kata inip halı kaplı koridordan Par'ın odasına yürüdü. Sekretere toplantı odasına geçmesini söyledi. Ebi kapıyı vurdu. Girin dedi Par içinden. Ebi derin bir nefes alıp içeri adımını attı. Par konferans masasında oturduğu sandalyeden kalktı. İçeride Colin Wettig ile birlikte Ebi'nin tanımadığı 40'lı yaşlarda şık mavi döpiyes giymiş bir kadın da vardı. Yüz ifadelerinden bu toplantının amacına dair bir ipucu elde edemediyse de içinden ne kadar ses varsa toplantının hayra alamet olmadığını haykırıyordu. Doktor Dumat diyor dedi Par. Sizi hastane avukatımız Suzan Casado ile tanıştırayım. Avukat mı dedi. Çok fena çok. İki kadın el sıkıştı. Casado'nun ılık teni Ebi'nin buz gibi ellerine çok sıcak geldi. Ebi Wetting'in yanına oturdu. Sessizlikle avukat kadın elindeki kağıtları topladı. Wetting de sertçe boğazını temizledi. Sonra Par söze girdi. Doktor Dumat diyor. Bize bayan Karan terör örgütü tedavisindeki rolünüze dair aklınıza kalanları anlatır mısınız? Ebi kaşlarını çattı. Beklediği konuşma bu değildi. Bayan Terario'nun ilk muayenesini ben yaptım. Sonra nörolojiye sevk ettim. Takibini onlar devraldılar. Sizin gözetiminize ne kadar kaldı? Resmi olarak aşağı yukarı 2 saat. Bu 2 saat içinde tam olarak neler yaptınız? Hastayı stabilize ettim. Laboratuvar tetkikleri istedim. Hasta dosyasında vardır. Evet, nüshası elimizde dedi Susan Casado. Elini masada duran bir dosyaya koyarak. Bütün dosyaları orada bulabilirsiniz dedi Ebi. Hastanenin yatış notları ve talimatlar da var. Yaptığınız her şey burada mı diye sordu Susan. Evet, hepsi orada. Hastayı olumsuz etkileyebilecek bir müdahale bulunmuş olabilir misiniz? Hayır. Geriye bakınca yapsaydım daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Hayır. Hasta hayatını kaybetmiş. Şiddetli beyin travması geçirmişti. Trafik kazası, beyin ölümü gerçekleşti. Sizin müdahalenizden sonra. Ebi telaşla masadakilere baktı. Ne olduğunu anlatabilir misiniz lütfen? Şu oluyor. Sigorta şirketimiz Vanguard Mutual'a, ki sizin sigortacınız da onlardır. Bundan birkaç saat önce bir tebligat yapılmış. Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'ndan geliyorlar. Üzülerek söylüyorum hakkınızda hekim kusurundan suç duyurusunda bulunacaklar. Bastia'ya karşı da tabii. Ebi'nin ciğerlerine tuttuğu nefes boşalırken gözleri karardı. Başı şiddetle dönerken masanın kenarına tutunarak yerinde durabildi. Karşılarındakilerin cevap beklediğinin farkındaydı ama yüzündeki şok ifadesinden başını iki yana sallamaktan başka verebileceği bir cevap yoktu. Bu beklediğimiz bir durum değildi anladığım kadarıyla diye sordu Suzan Casado. Hayır, Ebi yutkundu. Hiç değildi. Bir yandan da sadece suç duyurusu bu dedi Casado. Duruşma aşamasına gelmeden önce bazı formaliteler var. Öncelikle bakanlığın sağlık heyeti hekim kusuru olup olmadığını görmek için dosyayı inceleyecek. Eğer heyet kusuru yok derse konu muhtemelen orada kapanır. Ama davacının konuyu mahkemeye götürme hakkı saklıdır. Davacı dediniz diye mırıldandı Ebi. Davacı kim? Hastanın kocası Joseph Terrario. Bir yanlışlık olması lazım. Tabii ki yanlışlık var diye bağırdı deminden beri ağzını başa kaçmayan Metrik. Kayıtları bizzat inceledim. Harbi sayfasına baktım. Ortada isim kusuru falan yok. Doktor DiMatteo yapması gereken her şeyi yapmış. O zaman neden dava dilekçesinde bir tek onun adı geçiyor diye sordu Par. Bir tek ben mi varım? Ebi avukata baktı. Nöroşirurjiden kimse yok mu acilden? Başka kimsenin adı geçmiyor mu? Bir tek sizin doktor dedi Susan. Bir de işvereniniz olarak Bay Sten'in. Evi sersemlemişti. İnanamıyorum buna. Ben de dedi Vetik. Bu işler böyle yürümez. Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Avukatlar normalde nokta atışı yapıp hastaya göz ucuyla bakmış hekimleri bile katarlar suç duyurusuna. Bunda bir iş var. Bir şeyler dönüyor. Victor Vos dedi bir usulca. Vos mu? Vetting inanmazcasına elini salladı. Onun bu davadan bir menfaati yok ki. Beni bitirmek istiyor. Menfaati bu dedi Ebi. Masada oturanlara baktı. Neden sadece benim adım geçiyor sanıyorsunuz? Vos bir şekilde Joe Terreri'ye ulaşmış. Onu benim hata yaptığıma ikna etmiş. Aslında Joe ile bir konuşabilsem. Sakın ha dedi Susan. Telaşa kapılmışsınız gibi görünür. Davacı köşeye sıkıştırdığınızı sanır. E sıkıştım zaten. Hayır, daha sıkışmadınız. Eğer ortada hekim kusuru yoksa bu iş bir şekilde kapanır. Bakanlıktan hekim kusuru yoktur diye karar çıkarsa karşı taraf büyük ihtimalle davadan çekilecektir. Peki ille de mahkemeye gidelim diye ısrar ederlerse? Bir anlamı yok ki sırf yargılama giderleri bile. Dedim ya faturayı Vos'a yazıyorlar. Kazanmak kaybetmek umurunda değil adamın. Sırf gözümü korkutmak için bir avukat ordusu tutabilir. Belki Joe Terrario daha ilk davadır. Baktığım her hastayı tek tek bulup hepsini bana dava açmaya ikna edebilir. Biz de işvereniyiz. O zaman Bay Stey de dava açılacak demektir dedi Par. Hasta gibi görünüyordu. En azı bir kadar. Bunu savuşturmanın bir yolu olmalı dedi Susan. Vos'a yaklaşmanın ve olayı tatlıya bağlamanın bir yolu olmalı mutlaka. Herkes sustu. Ama Par'ın yüzüne bakan Ebi içinden geçeni okuyabiliyordu. Bunun en hızlı yolu seni kapının önüne koymak. Darbenin inmesini bekledi. İneceğini düşünüyordu ama inmedi. Par ile Susan bakışmakla yetindiler. Sonra Susan henüz erken bir aşamadayız dedi. Önümüzde hamle yapmak, cevap vermek için aylar var. Bu arada Ebi'ye baktı. Ungoart mutuha size bir avukat tayin edecektir. O avukata en kısa zamanda görüşmenizi sağlık veririm. Özel bir avukat tutmanızda menfaatiniz olabilir. Sizce tutmam gerekebilir mi? Evet. Ebi yutkundu. Avukat masraflarıyla nasıl başa çıkarım bilmem ki. Mevcut durumda dedi Susan. Asıl avukat tutmamanın sonuçlarıyla başa çıkamazsınız Doktor DiMatteo. Ebi için o gece nöbetçi olmak bir lütuftu. Susmayan telefonlar ve çağrı cihazları yüzünden gece yoğun bakımdaki pnömotoraks vakasından ameliyat sonrası ateşi çıkmış bir hastaya kadar bütün hastanede koşturarak geçiştirdi. Joe Terrario davasında kafa yormayan zaman bile bulamadı. Fakat Sider'in sustuğu kısa aralıklarda bir an ağlamaklı oluveriyordu. Avuttuğu, yatıştırdığı onca acılı eş arasında onu mahkemeye vermesinin son bekleyeceği kişi Joe Terrario'ydu. Ne hata yaptım ki dedi içinden. Daha mı şefkatli davranacaktım? Daha mı özenli? Lanet olsun Joe. Benden daha ne istiyordun ki? İstediği her neyse onu veremeyecek olduğunun farkındaydı. Elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Karen Terrario için bu kadar azap çekmesinin karşılığı da suratına inen şamar olmuştu. Avukatlara Victor Vossa da hatta Joe Terrario'ya bile ateş püskürüyordu. Joe için üzüldüğü gibi onun tarafından ihanete uğradığını da hissediyordu. Acısını yüreğinde duyduğu bir adamın ihanetine uğramıştı. Saat 10'da nihayet ortalık durulunca nöbetçi hekim odasına çekildi. Vaka günlükleri okuyamayacak kadar uzun, Mark'la bile konuşamayacak kadar moralsiz olduğundan öylece uzanıp tavana bakmakla yetindi. Bacaklarına felç inmiş, tüm canı çekilmiş gibiydi. Daha kendimi bu yataktan bile kaldıramıyorken bütün geceyi nasıl atlatacağım diye düşündü. Ama saat 10.30'da telefon çalınca kalkmak zorunda kaldı. Ahizeye uzandı. Ben Doktor DiMatteo. Ameliyathaneden arıyorum. Doktor Archer ile Doktor Hodel sizi çağırıyorlar. Hemen mi? Çok acil bir hastaları var. Geliyorum. Ebi telefonu kapattı. İç çekerek ellerini saçında dolaştırdı. Başka bir gece olsa koşa koşa soyunma odasına giderdi. Ama bu gece bir ameliyat masasının başında Mark ve Archer'la yüzleşmenin düşüncesi bile içini daraltmaktaydı. Madem cerrah olacaksın, cerrah gibi davran DiMatteo. Kendinden nefret etmenin işine gelince ayağa kalktı ve nöbetçi hekim odasından çıktı. Mark ile Archer'ı üst kattaki cerrah odasında buldu. Mikrodalganın başında alçak sesle konuşuyorlardı. İçeri girer girmez başkalarını kaldırmadan özel konuştuklarını anladı Abby. Ama X de onu görünce gülümsedi. ''Hoş geldin'' dedi Archer. ''Asayiş Berkemer mi?'' ''Şimdilik'' dedi Abby. ''Hastanız varmış'' dediler. ''Nakil yapılacak'' dedi Mark. ''Ekip şu anda toplanıyor fakat Muhandas'a ulaşamadık. Onun yerine son senesindeki bir asistan girecek. Ama senin de yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Ameliyathaneye girebilecek durumda mısın?'' Kalp nakli mi? Damarlarına karışan adrenalin Abby'nin depresyondan sırmasına yetmişti. Mark'a hevesle başını sağladı. ''Bayılırım.'' ''Yalnız küçük bir meselemiz var'' dedi Archer. ''Hasta Ninevos.'' Abby baka kaldı. ''Bu kadar çabuk mu buldular kalbi?'' Şans yüzümüze güldü. Kalp buraya Burlington'dan geliyor. Victor Voss ameliyata senin girdiğini öğrenirse felç geçirir herhalde. Ama şimdi söz bizde. Ameliyathanede bize bir kişi daha lazım olabilir. Bu kadar dar zamanda en makul seçenek sensin. Hala girmek istiyor musun diye sordu Mark. Abby hiç düşünmedi bile. Elbette dedi. Peki dedi Archer. Asistanınızı bulduk demektir. Mark'a başını salladı. 20 dakika sonra 3 numaralı ameliyathanede görüşürüz. Ayrım 9, sayfa sonu 82.